Ayrım 12.
Sayfa 213. İşin gerçeği, uzmanların görüşleri hep bu noktada çelişkiliydi. Yine de daha güvende olmak için sağlık personeli gazlı bezlerin altında solumayı sürdürüyordu. Aslında ilk bakışta hastalığın yayılması gerekirdi. Ama hıyarcıklı veba vakalarının azalmasıyla terazi dengede duruyordu. Öte yandan giderek artan yiyecek sıkıntısına bağlı başka sıkıntılar da oluyordu. Spekülasyonlar işe karışmıştı ve çarşıda pazarda bulunmayan temel gereksinim maddelerine inanılmaz fiyatlar ödeniyordu. Böylece zengin ailelerin neredeyse hiçbir eksiği yokken yoksul aileler çok güç durumda kalıyorlardı. Veba kendi yönetim merkezinde o etkin yansızlığıyla yurttaşlarımız arasında eşitliği güçlendirecekken, tersine o normal bencillik oyunuyla insanların yüreğinde adaletsizlik duygusunu daha da keskin hale getiriyordu. Tabii ki ölümün o mükemmel eşitliği yerinde duruyordu. Ama böyle bir eşitliği de kimse istemiyordu. Böyle açlık çeken yoksullar, yaşamın özgür, ekmeğin ucuz olduğu komşu kentleri ve kasabaları daha büyük bir özlemle düşünüyordu. Kendilerine yeterince gıda sağlanamıyorsa gitmelerine izin verilmeli diye pek de mantıklı olmayan bir duyguya kapılmışlardı. Öyle ki sonunda bazen duvarlara yazılan, bazen de valinin geçtiği sırada bağrılan bir slogan ortaya çıkmıştı. Ya ekmek ya özgürlük. Bu alaycı söz bazı gösteri yürüyüşlerine bir işaret olduysa da bunlar çabucak bastırılmıştı. Ama durumun ciddiliği de kimsenin gözünden kaçmıyordu. Doğal olarak gazeteler kendilerine yollanan o iyimserlik yönergesine ne olursa olsun uyuyorlardı. Gazeteleri okurken durumu belirgin kılan halkın sakinlik ve soğukkanlılık konusunda etkileyici bir örnek sunmasıydı. Ama kendi içine kapanmış, hiçbir şeyin gizli kalamayacağı bir kentte kimse toplumun sunduğu örnek konusunda bir yanılgıya düşemezdi. Ve sözü geçen sakinlik ve soğukkanlılığın ne olduğu konusunda doğru bir fikir edinmek için yönetimce oluşturulmuş bir karantina merkezine ya da tecrit kamplarından birine girmek yeterliydi. Başka yerlerde görevi olan anlatıcı buraları tanımamıştır. Bu nedenle burada yalnızca Taro'nun tanıklığına başvurmak durumunda. Taro gerçekten de not defterlerinde belediye stadına kurulmuş bir kampı Rambert'le ziyaret edişini anlatır. Stad hemen hemen kent kapılarında başlamaktadır ve bir yanı tramvayların geçtiği sokağa, öteki yanı da kentin kurulmuş olduğu ovanın sınırına kadar uzanan boş arazilere bakar. Genelde olduğu gibi büyük çimentodan duvarlarla çevrilidir ve kaçışları zorlaştırmak üzere dört giriş kapısına nöbetçiler dikmek yeterli olmuştu. Aynı biçimde duvarlar dışarıdakilerin karantinaya alınmış talihsizleri meraklarıyla rahatsız etmelerini engelliyordu. Buna karşılık karantinadakiler gün boyu görmedikleri trenlerin geçtiğini duyuyor ve trenlerin taşıdığı uğultunun artmasından eve dönüş ve iş yerlerinden çıkış saatinin geldiğini tahmin ediyorlardı. Böylece dışlandıkları yaşamın kendilerinden birkaç metre ötede sürdüğünü ve çimentodan duvarların sanki başka başka gezegendenmiş gibi birbirine yabancı iki dünyayı ayırdığını biliyorlardı. Taro ve Rambert stada doğru yola çıkmak için bir pazar akşamüstünü seçtiler. Yanlarında Rambert'in yeniden bulduğu futbolcu Gonzales de vardı. Dönüşümlü olarak stadın gözetiminde görev almayı kabul etmişti. Rambert onu kamp yöneticisiyle tanıştıracaktı. Gonzales buluştukları sırada Taro ve Rambert'e bunun vebadan önce maça başlamak üzere formasını giydiği saat olduğunu söyledi. Şimdi statlara el konduğundan artık böyle bir şey olanaksızdı ve Gonzales kendini işsiz güçsüz hissediyor, öyle de görünüyordu. İşte bu gözetim işinde çalışmayı kabul etmesinin nedenlerinden birisi de buydu. Yalnızca hafta sonları çalışmak koşuluyla. Gökyüzü yarı bulutlu, yarı açıktı. Gonzales burnunu havaya dikmiş, ne yağışlı ne de sıcak olan bu havanın iyi bir oyun için en uygun hava olduğunu üzülerek belirtti. Soyunma odalarına sinmiş kafur kokusunu, yıkılan tribünleri, pas rengine çalan sahanın üzerindeki canlı renkli formaları, devre arasında yenen limonu ya da kurumuş boğazları binlerce serinletici iğneyle yakan limonatayı anlatıyordu elinden geldiğince. Zaten Taro da yol boyunca semtin eğri büğrü sokakları boyunca futbolcunun karşısına çıkan küçük taşlara durmadan tekme attığını yazıyor. Onları kanalizasyon mazgallarına atmaya çalışıyor, başarınca da 1-0 diyordu. Sigarasını bitirince izmaritini ileriye doğru tükürüyor ve yere düşmeden ayağıyla yakalamaya çalışıyordu. Stadın yakınında top oynayan çocuklar geçmekte olan gruba topu yolladılar ve Gonzales topu tam isabet onlara geri yollamak üzere yolunu değiştirdi. Sonunda stada girdiler. Tribünler insanlarla doluydu. Ama saha yüzlerce kırmızı çadırla kaplanmıştı. Uzaktan çadırların içindeki yatak yorganlar ve denkler görülüyordu. Sıcaklarda ya da yağmurlu havalarda burada kalanların sığınabilmeleri için tribünlere dokunulmamıştı. Yalnızca gün batımında çadırlarına geri dönmek zorundaydılar. Tribünlerin altında duşlarla oyuncuların eski soyunma odaları bulunuyordu. Duşların bulunduğu yere yeni bir düzen verilmiş, soyunma odaları da büro ve revirlere dönüştürülmüştü. Burada kalanların çoğu tribünleri doldurmuştu. Ötekiler saha kenarlarında dolaşıyorlardı. Bazıları çadırların girişinde çömelmiş, her şeye dalgın dalgın bakıyordu. Tribündekilerin çoğu çökmüş, bir şeyler bekliyor gibiydiler. "Gündüz ne yapıyorlar?" diye Rambert'e sordu Taro. "Hiçbir şey." Gerçekten de hemen hemen hepsinin elleri kolları boş boş sallanıp duruyordu. Bu büyük insan topluluğu tuhaf bir biçimde sessizdi. "İlk günler burada insan neredeyse kendi sesini duyamıyordu," dedi Rambert. "Ama günler geçtikçe daha az konuşur oldular." Notlara bakılırsa Taro onları anlıyordu ve önceleri onları çadırlarında yığılmış, sinekleri dinlerken ya da kaşınırken, kendilerini dinleyen birisini bulunca öfkelerini ve korkularını haykırırken görüyordu. Ama kampın dolup taşmaya başlamasıyla onları dinleyecek anlayışlı insanların sayısı da azalmıştı. Gerçekten de gri gökyüzünden kızıl kampın üzerine inen bir kuşku havası vardı. Yine de aydınlık bir havaydı bu. Evet, hepsinde o kuşkulu hava vardı. Onları ötekilerden ayırdıklarına göre nedensiz değildi bu ve nedenler arayan ve korkan insanların çehresini taşıyorlardı. Taro'nun gördüğü herkesin bakışları boştu. Yaşamlarını oluşturan bir şeyden genel bir anlamda ayrı düşmenin acısını çekiyor gibiydi hepsi. Ve hep ölümü düşünemeyeceklerine göre hiçbir şey düşünmez olmuşlardı. Tatildeydiler ama en kötüsü unutulmuş olmaları ve bunu bilmeleriydi diye yazıyordu Taro. Onları tanıyanlar buradakileri unutmuştu. Çünkü başka şeyler düşünüyorlardı. Ve bu da anlaşılabilir bir şeydi. Onları unutmuşlardı. Çünkü onları buradan çıkarmak için girişimlerle ve tasarılarla kendilerini tüketiyorlardı. Çıkış için yollar düşünmekten çıkarılması gereken kişiyi düşünemiyorlardı. Bu da normaldi. Ve son olarak en büyük talihsizliklerde bile olsa kimsenin kimseyi gerçekten düşünecek hali kalmamıştı. Çünkü birisini gerçekten düşünmek, başka hiçbir şeyle, ne temizlik, ne uçan sinek, ne yemekler, ne kaşıntılar, hiçbir şeyle ilgilenmeden onu her dakika düşünmektir. Ama sinekler ve kaşıntılar hep vardır. İşte bu nedenle yaşamak zordur. Onlar bunu iyi bilirler. Onlara doğru gelen kamp yöneticisi, Monsieur Otto'nun kendilerini görmek istediğini söyledi. Gonzales'i bürosuna götürdü. Sonra Rambert de Taro'yu tribünlerin bir köşesine, herkesten uzak oturan Monsieur Otto'nun yanına götürdü. Monsieur Otto onları karşılamak üzere ayağa kalktı. Yine her zamanki gibi giyinmişti ve her zamanki yakalığını takmıştı. Taro yalnızca şakaklarındaki saçların daha da kabardığını ve ayakkabı bağlarından birinin çözülmüş olduğunu fark etti. Yargıç yorgun gibi duruyordu ve bir kez olsun konuşurken onların yüzüne bakmadı. Onları görmekten mutlu olduğunu söyledi ve Doktor Rio'ya yaptıklarından ötürü kendi adına teşekkür etmelerini rica etti. Taro ile Rambert sustu. Yargıç bir süre sonra, "Philip'in çok acı çekmemiş olduğunu umarım," dedi. Taro ilk kez onun oğlunun adını söylediğini duyuyordu ve bir şeylerin değişmiş olduğunu anladı. Güneş ufukta kayboluyordu. İki bulut arasından güneş ışınları tribünlere yanlamasına giriyor, üçünün yüzüne altınsı bir renk veriyordu. "Hayır," dedi Taro, "hayır, gerçekten acı çekmedi." Onlar oradan ayrılırken, yargıç güneşin geldiği yöne dalıp gitmişti. Dönüşümlü nöbet çizelgesini inceleyen Gonzales'e veda etmeye gittiler. Futbolcu ellerini sıkarken güldü. "En azından soyunma odalarını buldum," diyordu. "Hep aynı." Az sonra kamp yöneticisi Taro ve Rambert'i geri götürüyordu ki tribünlerin arasında korkunç bir cızırtı duyuldu. Mutlu zamanlarda maç sonuçlarını duyurmaya ya da takımları sunmaya yarayan hoparlörden boğuk, genizden gelen bir sesle akşam yemeğinin dağıtılabilmesi için kampta kalanların çadırlarına dönmeleri gerektiği duyuruldu. İnsanlar ağır ağır tribünlerden indiler ve ayaklarını sürüyerek çadırlarına döndüler. Hepsi çadırlarına yerleştiklerinde garlarda bulunan türden iki elektrikli araba kocaman kazan taşıyarak çadırların arasından geçti. İnsanlar kollarını uzatıyor, iki kepçe iki kazana dalıyor, sonra iki sefer tasının içine dönüyordu. Araba yeniden çalışıyordu. Bir sonraki çadırda aynı işlem yeniden başlıyordu. "Bilimsel bu," dedi Taro yöneticiye. Evet, dedi o da memnuniyetle ellerini sıkarken. Bilimsel bu. Gün batımıydı ve gökyüzü açıktı. Kamp tatlı ve serin bir ışıkla yıkanıyordu. Gecenin dinginliğinde dört bir yandan kaşık ve tabak gürültüleri yükseliyordu. Çadırların üzerinden yarasalar uçuştu ve hemen kayboldu. Duvarların ötesinde bir tramvay makaslarda çığlık çığlığıydı. Zavallı yargıç diye mırıldandı Taro kapılardan geçerken. Onun için bir şeyler yapmalı. Ama bir yargıca nasıl yardım edilir ki? Kentte böyle daha birçok kamp vardı. Anlatıcı bunlar hakkında doğrudan bir bilgi edinmediği ve titizlik gösterdiği için fazla bir şey söyleyemiyor. Ama söyleyebildiği tek şey bu kampların varlığı, buralardan gelen insan kokusu, gün batımında duyulan hoparlör sesleri, duvarların gizi, bu toplum dışına itilmiş yerlerin uyandırdığı korkunun yurttaşlarımızın moralini fazlasıyla etkilediği ve hepimizin içinde bulunduğu karmaşa ve rahatsızlığı arttırdığıydı. Yönetimle yurttaşlar arasında geçen olaylar ve çatışmalar çoğalıyordu. Öte yandan Kasım sonunda sabahlar iyice serinledi. Sağanaklar taş döşeli yolları bol suyla yıkadı, göğü temizledi ve pırıl pırıl sokakların üzerinde parlayan göğü bulutlardan arındırdı. Güçsüz bir güneş her sabah kentin üzerinde parıldayan buz gibi bir ışık gezdirdi. Oysa akşama doğru hava yeniden ılınıyordu. İşte Taro, Doktor Ryu'ya açılmak için böyle bir anı seçti. Bir gün saat 10'a doğru, uzun ve yorucu bir günün ardından Taro, yaşlı astım hastasına akşam muayenesine giden Ryu'ya eşlik etti. Eski semtin evleri üzerinde gök yumuşak bir ışıkla parlıyordu. Hafif bir rüzgar sessiz sedasız karanlık kavşaklarda esiyordu. Sakin sokaklardan gelen iki adam yaşlı astımlının gevezeliğiyle karşılaştı. Bazı kişilerin anlaşamadığını, tabaktaki yiyeceğin hep aynı insanlar için olduğunu, su testisinin su yolunda kırılacağını ve büyük olasılıkla işte burada ellerini ovuşturdu, kavganın kopacağını onlara söyledi. O yorumlarını sürdüre dursun, doktor onun tedavisini yaptı. Yukarıda birilerinin yürüdüğünü duyuyorlardı. Yaşlı kadın Taro'nun ilgilendiğini görünce komşu kadınların terasta olduğunu söyledi. Yukarıdan güzel bir manzaranın görüldüğünü ve çoğunlukla evlerin teraslarının bir cepheden birbirine bitişik olduğunu, böylece kadınların evlerinden çıkmadan birbirlerini ziyaret edebildiğini öğrendiler. Evet dedi yaşlı adam, çıkın bakın yukarıda güzel bir hava var. Terası boş buldular. Üç sandalye vardı. Bir taraftan bakıldığında göz alabildiğine uzakta, karanlık ve taştan bir kütleye gelip dayanan teraslar görülüyordu yalnızca. Bu kütlenin ilk tepe olduğunu fark ettiler. Öteki taraftan bakıldığında da birkaç sokağın ve karanlık limanın üzerinde göğün ve denizin belli belirsiz titreşen bir noktada buluştuğu ufuk insanın bakışını içine alıyordu. Yalıyar olduğunu bildikleri yerin ötesinde nereden geldiğini göremedikleri hafif bir ışık düzenli aralıklarla beliriyordu. İlkbahardan beri boğazdaki fener başka limanlara doğru giden gemileri aydınlatıyordu. Rüzgarın silip süpürdüğü ve parlattığı gökyüzünde pürüzsüz yıldızlar ışıldıyordu. Fenerin uzaktan gelen zayıf ışığı gökyüzüne zaman zaman geçici bir kül rengi pırıltı katıyordu. Esinti baharat ve taş kokusu getiriyordu. Tam bir sessizlik vardı. Hava güzel dedi Ryu otururken. Sanki veba hiç yukarılara çıkmamış gibi. Taro ona sırtını dönmüş denize bakıyordu. Evet dedi bir süre sonra. Hava güzel. Gelip doktorun yanına oturdu ve ona dikkatle baktı. Fenerin ışığı üç kez gökyüzünde belirdi. Bir tabak çanak şıngırtısı sokağın derinliklerinden kendilerine ulaştı. Evin içinde bir kapı çarptı. Ryu dedi Taro son derece doğal bir ses tonuyla. Benim kim olduğumu hiç merak etmediniz mi? Bana karşı dostluk duyuyor musunuz? Evet diye yanıtladı doktor. Size karşı dostluk duyuyorum ama şimdiye kadar zamanımız olmadı. İyi, bu beni rahatlattı. Şu saatin dostluk saati olmasını ister misiniz? Yanıt olarak Ryu gülümsedi. Evet, işte... Birkaç sokak ötede bir araba sanki uzun uzun ıslak yolda kaydı. Sonra uzaklaştı. Arabadan sonra uzaktan gelen ne olduğu anlaşılmaz bağırmalarla sessizlik yine bozuldu. Sonra sessizlik sanki tüm göğün ve yıldızların ağırlığıyla iki adamın üzerine çöktü yeniden. Taro sandalyesine gömülmüş oturan Ryu'nun karşısında terasın korkuluğuna dayanmak üzere ayağa kalkmıştı. Taro ile ilgili olarak göğün üzerinde çizilmiş gibi duran bir biçimden başka bir şey görünmüyordu. Uzun süre konuştu ve söyledikleri aşağı yukarı şöyleydi. Basitçe söylemek gerekirse, Ryu, diyebilirim ki Ben bu kenti ve bu salgını tanımadan önce de vebayı çekiyordum. Bu da benim herkes gibi olduğum demektir. Ama bazı insanlar bunu bilmezler. Bazıları sonuna kadar bu durumun içindedir. Bazıları da bunu bilirler ve bundan kurtulmak isterler. Ben hep bundan kurtulmak istedim. Gençken suçsuz olduğum düşüncesiyle yaşardım. Yani hiçbir düşüncem olmaksızın. Benim öyle aman aman bir yaşantım olmadı. Nasıl uygun geldiyse öyle başladım. Her şey bana uyuyordu. Zekiydim. Kadınlarla aram iyiydi. Bazı endişelerim olsa da geldiği gibi geçiyordu. Bir gün düşünmeye başladım. Şimdi sizin gibi yoksul olmadığımı söylemeliyim. Babam savcı yardımcısıydı. Bu da yüksek düzey bir görevdi. Yine de öyle görünmezdi. İçten gelen bir dürüstlüğü vardı. Annem basit ve silik bir kadındı. Onu hep sevdim ama ondan söz etmemeyi yeğlerim. Babam sevgiyle ilgilenirdi benimle. Hatta beni anlamaya çalıştığını da sanıyorum. Ev dışında serüvenleri oluyordu. Şimdi bundan eminim. Tabii bu yüzden öfkelenecek de değilim. Tüm bu işleri yaparken nasıl davranması gerekiyorsa öyle davrandı. Kimseyi incitmeden, kısaca söylemek gerekirse çok ilginç biri değildi. Ve bugün artık yaşamadığına göre bir azizmiş gibi yaşamak olmadığını ama kötü bir adam da olmadığını anlıyorum. Orta çizgideydi hepsi bu. İlişkiyi kopartmadan ölçülü bir sevgi duyabilecek türden bir adamdı. Oysa bir özelliği vardı. O koca Chex'ten Tren Tarifesi onun başucu kitabıydı. Öyle yolculuk ettiğinden değil, yalnızca tatillerde Britanya'da bulunan küçük mülkünü görmeye giderdi o kadar. Ama Paris-Berlin arası kalkış ve varış saatlerini, Lyon-Varşova arasında hangi saatlerde tren bulunabileceğini ve dilediğiniz başkentler arasında tam olarak kaç kilometre olduğunu size söyleyebilirdi. Briançon'dan Chamonix'e nasıl gidilebileceğini siz bilebilir misiniz? Bir istasyon şefi bile şaşırırdı babam karşısında. Nedense her akşam bu konuda bilgisini zenginleştirmeye çalışır ve bundan bir bakıma gurur duyardı. Bu beni çok eğlendirirdi. Sık sık ona sorular sorar, yanıtlarını tarif eden doğrulamaktan ve onun yanılmamış olduğunu görmekten hoşlanırdım. Bu küçük alıştırmalar bizi birbirimize çok bağlamıştır. Çünkü ben iyi niyetini takdir ettiği bir izleyici kitlesini oluşturuyordum babamın. Bana gelince demiryolları konusunda bu üstünlüğün bir başkası kadar değerli olduğunu düşünüyordum. Ama kendimi bıraktım ve bu dürüst adama çok fazla önem vermiş oldum. Çünkü sözü bağlamak gerekirse benim kararlarımda yalnızca dolaylı bir etkisi olmuştur. En fazla bana bir fırsat vermiştir. Gerçekten de 17 yaşıma geldiğimde babam kendisini dinlemem için beni davet etti. Ceza mahkemesinde görülen önemli bir davaydı ve kuşkusuz kendisi için iyi bir gün olacağına inanıyordu. Gençlerin düş gücüne çarpıcı gelecek olan bu törensi havanın beni kendisiyle aynı mesleği seçmeye yönelteceğine de inandığını sanıyorum. Gitmeyi kabul etmiştim çünkü bu babamın hoşuna gidecekti. Onu aramızda oynadığı rolün dışında bir rolde görmek ve duymak benim de merakımı çekiyordu. Başka hiçbir şey düşünmüyordum. Bir mahkemede olan bitenler bana hep bir 14 Temmuz gösterisi ya da bir ödül töreni kadar doğal ve kaçınılmaz görünmüştü. Bu konuda iyice soyut ve beni hiç rahatsız etmeyen bir düşünceye sahiptim. Oysa o günle ilgili aklımda tek bir görüntü kaldı, suçlunun görüntüsü. Aslında onun suçlu olduğunu sanıyorum. Nedeninin ne olduğu pek önemli değil. Ama kızıl saçlı ve yoksul, 30 yaşlarındaki adamcağız her şeyi kabullenmeye öyle kararlı, yaptığından ve kendisine yapılacak olandan öyle içtenlikle korkmuş görünüyordu ki, birkaç dakikanın sonunda artık ondan başka hiçbir şey göremez olmuştum. Çok fazla çiğ bir ışıkla diken diken olmuş bir baykuşa benziyordu. Kravatının düğümü yakasının orta yerinden yana kaymıştı. Tek bir elinin sağ elinin tırnaklarını kemiriyordu. Uzatmayayım, onun canlı olduğunu anladınız. Ama ben o ana kadar onu yalnızca o alışılmış suçlu kategorisi çerçevesinde düşündüğümü ansızın fark ediyordum. O sırada babamı unuttuğumu söyleyemem ama bir şeyler midemi sıkıştırıyor, tutukluya yönelttiğim dikkati yok ediyordu. Neredeyse hiçbir şeyi dinleyemiyordum. Bu canlı adamı vurmak istediklerini hissediyordum ve dalga gibi olağanüstü bir içgüdü beraberindeki inatçı bir körleşmeyle beni sarıp sarmalıyordu. Ancak babamın iddianamesiyle kendime geldim. Kırmızı cübbesinin içinde değişime uğramış ne o sevecen kişi ne de o saf adamdı. Ağzından yılan gibi durmadan çıkıp duran koca koca tümceleri yine ağzıyla eziyordu. Ve toplum adına bu adamın ölümünü hatta kafasının kesilmesini talep etti. Yalnızca şöyle diyordu. Bu baş düşmeli. Gerçek bu. Ama sonuçta arada ne fark vardı ki? Ve sonuç değişmedi. Çünkü o başı elde etti. Yalnızca o işi gerçekleştiren kendisi değildi. Ve ben başından sonuna kadar bu davayı eksiksiz izlemiş bir kişi olarak babamın hissedemeyeceği türden baş döndürücü bir yakınlık duydum o talihsiz adama. Öte yandan babam nazikçe denildiği gibi suçlunun son anlarına katılmak zorundaydı usul gereği. Aslında buna cinayetlerin en iğrenci demek gerekir. O günden sonra Chex rehberine bakarken hep bir mide bulantısı duydum. O günden sonra iğrenerek adaletle, ölüm cezalarıyla, infazlarla ilgilendim ve babamın cinayete birçok kez katılmış olması gerektiğini aynı baş dönmesiyle anladım. Özellikle çok erken kalktığı günlerde. Evet, çalar saatini kurardı böyle durumlarda. Anneme bundan söz etmeye cesaret edemiyordum. Ama o zaman annemi daha dikkatli inceledim. Aralarında hiçbir şey olmadığını ve onun her şeye sırt çevirerek bir yaşam sürdürdüğünü anladım. O zamanlar dediğim gibi bu benim onu bağışlamamı sağladı. Ama daha sonra onu bağışlanacak hiçbir şeyin olmadığını öğrendim. Çünkü evleninceye değin tüm yaşamı boyunca yoksul olmuştu ve yoksulluk ona boyun eğmeyi öğretmişti. Hemen evden ayrıldığımı söylememi bekliyorsunuz kuşkusuz. Hayır, aylarca orada kaldım, neredeyse bir yıl kadar. Ama içim rahat değildi. Bir gün babam çalar saatini istedi çünkü sabah erken kalkması gerekti. O gece uyuyamadım. Ertesi gün o eve döndüğümde ben ayrılmıştım. Hemen söyleyeyim, babam beni her yerde arattı. Onu görmeye gittim ve hiçbir açıklama yapmadan eğer beni geri dönmeye zorlarsa kendimi öldüreceğimi ona sakin sakin söyledim. Sonunda kabul etti çünkü yumuşak mizaçlıydı. Kendi hayatını yaşamak istemenin saçmalığı üzerine bir nutuk çekti. Benim davranışımı böyle açıklıyordu. Ben de buna karşı çıkmadım. Binlerce öğütte bulundu ve içtenlikle gözlerine dolan yaşları bastırdı. Sonradan, epey sonra, düzenli olarak annemi görmeye gittim. O zaman onunla da karşılaştım. Sanırım bu ilişkiler ona yetiyordu. Kendi açımdan ona düşmanlık duymuyordum. Yalnızca yüreğimde bir parça üzüntü. Öldüğünde annemi yanıma aldım ve sırası gelince o da ölmeseydi hala yanımda olacaktı. Bu başlangıç üzerinde fazlasıyla durdum. Çünkü her şeyin başlangıcı bu oldu. Şimdi hızlanacağım. 18 yaşımda rahat bir yaşamdan çıkıp yoksulluğu tanıdım. Yaşamımı kazanmak için binlerce iş yaptım. Yararını da görmedim değil. Ama beni asıl ilgilendiren ölüm mahkumiyetiydi. Kızıl Baykuş'la hesabı kapatmak istiyordum. Sonuçta siyaset yaptım, öyle denir ya. Bir vebalı olmak istemiyordum. Hepsi bu.